Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Ben Deniz Ömer Faruk Demireşik. Muhterem dinleyicilerim, geçtiğimiz haftalarda Âl-i İmrân suresinde okuyup anlamaya çalışıyorduk Rabbimizin ayetlerini. En son programımızda Âl-i İmrân suresinin 26. ayet-i kerimesini okumuştuk. Burada Rabbimiz mealen şöyle buyuruyordu: "De ki, ey mülkün gerçek sahibi olan Allah, sen dilediğine mülk verirsin, dilediğinden mülkü çekip alırsın. Dilediğini yüceltip aziz kılar, dilediğini alçaltıp zelil edersin. Bütün hayırlar yalnız senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye kadirsin." Muhterem dinleyicilerim, bu ayet-i kerimeyi açıklarken Rabbimizin mülk olarak her şeye sahip olduğunu, mülk kelimesiyle peygamberlik, kudret, idare etme kuvveti, hakimiyet, ilim, servet, itibar, akıl, sıhhat vesaire maddi manevi bütün nimetlerin gerçek sahibi o olduğunu söylemiştik. Gerçekten insan dünyaya çıplak olarak gelir, aciz olarak gelir. Sonra bir iki yıl o sıkıntılı, başkalarına muhtaç olarak yaşamanın ardından yavaş yavaş güç kesbeder, kuvvetlenir, büyür, kendi işini kendi görmeye başlar, ihtiyaçlarını kendisi temin etmeye başlar ve bir an gelir ki artık hiç kimseye, hiçbir şeye muhtaç olmadığını, kendisinin tek başına her şeye sahip olduğunu, gücünün yettiğini düşünmeye başlar. Aslında bu müstani olmak hali, yani kimseye muhtaç değilim duygusu, büyük bir hatadır, büyük bir yanılmadır. İnsan o kadar aciz varlıktır ki, en müstani kabul ettiği, burnundan kıl aldırmadığı, her şeyin kendisinin etrafında döndüğünü düşündüğü zamanlarda bile pek çok şeye muhtaçtır. Yemeğe muhtaçtır, içmeye muhtaçtır, nefes alıp vermeye muhtaçtır. Vücudunu sıcaktan soğuktan koruyacak kıyafetlere, meskene muhtaçtır. Ünsiyet edecek, konuşacak insanlara muhtaçtır. Sevmeye, sevilmeye muhtaçtır. Ruhunun pek çok ihtiyacı vardır, bedeninin pek çok ihtiyacı vardır ve insan bütün bu ihtiyaçlarını karşılamak için kendisi gibi başka insanlara da muhtaçtır. İnsan o zinde güçlü kuvvetli olduğu zamanlarda bile ufacık bir rahatsızlık sebebiyle, vücudundaki herhangi bir arıza, herhangi bir hastalık sebebiyle kıvranır durur. Gözü görmez olur, kulağı işitmez olur. Kulağındaki ufacık bir rahatsızlık dümdüz yolda doğru yürümesini engeller hale gelir. Kalbi teklediğinde, midesi çalışmadığında, böbrekleri iş yapmadığında, elleri tutmaz, ayakları yürümez hale geldiğinde, o en güçlü zamanında bile insan aslında ne kadar aciz olduğunu hisseder. İnsan bilgi olarak da çok zayıftır. Dün yaşadığı şeyleri çabucak unutur, ibret almayı unutur, ders çıkarmayı unutur. Bir an sonra, bir dakika sonra, bir saat sonra başına ne geleceğinden habersizdir. Bir kazaya mı karşılaşacak? Ölüp gidecek mi? Aç mı kalacak? Yoksa başka sıkıntılarla mı karşılaşacak? Bir yakını mı vefat edecek? Bir meçhuller denizi içindedir insan. Geçmişin korkularıyla, hataları, pişmanlıklarıyla, geleceğin endişe ve kuruntularıyla, boş ümit ve hayalleriyle insan devamlı gelgitler yaşar. İnsan bu dünyaya zayıf gelir, biraz kuvvetlenir dedik ve yine zayıflayıp bir hiç olarak çekip gider. Bu dünya hayatında yaşadığı süre çok sınırlıdır. Dünyanın yaratıldığı, kainatın var olduğu ilk zamanlar göz önünde bulundurulduğunda üzerinden binlerce, milyonlarca yıl geçmiştir. Bu milyonlarca yıl içinde insanın hayatı 60-70, bilemedin 100 yıldır. İnsan bu dünya hayatında kapladığı yer olarak, mekanda, coğrafyada bıraktığı iz olarak da çok zayıf bir varlıktır. Herhangi bir vasıtayla, helikopterle, uçakla, dünyadan, yeryüzünden yavaş yavaş yükselmeye başladığınızda, insanların küçüldüğünü, daha sonra evlerin, büyük büyük binaların küçücük kaldığını görürsünüz. Biraz daha yükseldiğinizde mahalleler, semtler, ilçeler kaybolmaya başlar. Bir müddet sonra şehirler görünmez olur. Koskoca ulu dağlar üzerinden günlerce ancak yürüyerek geçilebilecek o büyük vadiler, okyanuslar küçücük hale gelmeye başlar. Biraz daha yükselip bulutların arasına girdiği zaman vasıtanız, bir de bakmışsınız ki hayat emaresi yok. İşte insan mekanda, zamanda bu kadar boştur, bu kadar hiçtir. Buna rağmen kendisini her şeyden müstani, her şeye gücü yeten, sonsuz bir kudret ve ilim sahibi görür. İnsan kendi bedenine de sahip değildir. Damarlarına, kalbinin atışına, midesinin hareketlerine, iç organlarına, hatta kendi zihnine, kendi kalbinin duygularına söz geçiremez. Onları yönetemez. Bu da bir nimettir aslında. Eğer insan kalbinin atışını kendisi kontrol etmiş olsaydı, eğer iç organlarını kendisi şuurlu bir şekilde takip edecek olsaydı, damarlarında gezen kanı kendisi yönetmiş olsaydı, belki de hayatını düzenli, mantıklı, istikrarlı bir şekilde yaşayamazdı. Çünkü o bir tarafı yaparken bir tarafı ihmal eden, unutan bir varlıktır. Kalbini çalıştırmayı düşünürken midesinin hareketlerini kontrol etmeye çalışırken ayaklarını kontrol etmeye çalışırken damarlarını ihmal eder. Bu yüzden Rabbimiz yarattığı o zavallı varlığı çok iyi tanıdığı için insana bütün vücudunun idaresini bırakmamıştır. Aklını kullanmayı, gönlünü yönlendirmeyi insanın eline kısmen bırakmış, Fakat insan bu kısmi şuurlu halde bile pek çok yanlışlar yapmayı tercih etmiştir. İşte insan bedeninin hakimi değildir. Olup biten hadiselerin, güzellik veya musibetlerin, kısacası kaderin hakimi değildir. İnsan zamanın ve mekanın da hakimi değildir. Bütün mülk, hayatın idaresi, insanın idaresi, varlıkların, mevcudatın, bitkilerin, hayvanların, canlı cansız bütün yaratılmışların idaresi Allah'a aittir. İnsan cehaletle ve zulümle kainatın düzenine dokunmadığı müddetçe Allah mükemmel bir nizam kurmuş ve onu hiçbir şekilde bozulmayacak şekilde birbirini takip eden silsileler halinde devam ettirip gitmiştir. Fakat insan zalum ve cehul, yani zulmeden ve cahil bir varlık olarak gerek kendi hayatına gerekse kainattaki düzene el atar, şuursuzca onu alt üst eder. Allah-u Teala insanın bu müdahalelerine rağmen hayatı, kainatın nizamını yine de mükemmel şekilde devam eder, ettirir. İnsana da yaptığının bir kısmını tatması için bir takım dertler, sıkıntılar gönderir. Bu ayet gerçekten çok derin bir ayet. Bu ayetin içinde bambaşka kapılar da var. Şöyle ki, insanoğlu eğer kendi büyüklüğünü, cirmini, kudretini, sınırlarını bilmiş olsa, kısacası haddini bilmiş olsa, aslında tam anlamıyla Allah'a kul olur. Allah'ın bütün mülkün sahibi olduğunu, kendisinin yegane sahibi olduğunu bilen insan, bilinçsizce, şuursuzca hayatı mahvetmeye çalışmaz. O hayat içinde Allah'ın kurmuş olduğu düzeni, onun iradesi, emir ve yasakları ölçüsünde kendisi tekrar kurgular, yeryüzünü imar eder, ihya eder. Ama kendini küçük bir ilah olarak gören, kendi zihninde, hayal gücünde tanrılar icat eden, kendi eliyle putlar imal eden, kendi kendine önünde hürmetle eğildiği, her emrine boyun büktüğü bir takım sahte ilahlar, sahte tanrılar edinen insan hayatın düzenini bozar. Kendi düzenini bozar ve Allah'ın verdiği o büyük emaneti, insan varlığını, aklı, iradeyi bir hiç uğruna telef eder. İşte insanın sık sık kendini tanıması, kainata bakması ve Allah'ın bu kainattaki kudret ölçülerini, güç, hakimiyet ve otorite özelliklerini görmesi, tanıması ve Allah'a teslim olması gerekir. İslamiyet Allah'a teslim olma demektir. Kişi Allah'a teslim olduğu ölçüde onun emir ve buyruklarına tam anlamıyla gönülden, samimiyetle bağlandığı ölçüde hem insan olur hem de kainatı Allah'ın murad ettiği en mükemmel şekilde sevk ve idare etmiş olur. Muhterem dinleyicilerim, insanın kendi içinde de, diğer insanlarla da münasebetlerinde Allah'ın gerçek sahip olduğunu, mülkün tek idarecisi olduğunu bilmesi çok büyük bir merhale, seviye kat etmesine sebep olur. İnsan sahip olduğu malın, mülkün gerçek sahibinin Allah olduğunu bildiğinde mütevazi olur, cömert olur. İnsanların da o mal mülk içinde pay sahibi olduğunu, onların da payını ihmal etmemesi gerektiğini düşünür. Kendi malıyla gururlanmaz, sahip olduklarıyla insanlara tepeden bakmaz. Kendisinin sahip olmadığı bir takım malı, mülkü başkalarında görünce onları kıskanmaz. Bilir ki bu dünya hayatı gelip geçicidir ve Allah'ın ilmiyle, hikmetiyle kendisine az verdiği, başkasına çokça verdiği nimetlerinde pek çok hayırlar vardır. Bugün belki bunu göremeyebilir. Ama zaman içinde veya kıyamette Allah'ın bu takdirinin aslında ne büyük bir hayır olduğunu daha yakından görecektir. O yüzden Allah'a, kadere, sahip olduğu şeylerin az veya çok oluşuna göre bir isyan, bir kanaatsizlik, tevekkülsüzlük yaşamaz. O, kendisinde noksan olup başkasında fazla olan ya da kendisinde fazla olup başkasında noksan olan nimetlere taan etmez. O nimetler sebebiyle veya mahrum kaldığı nimetler sebebiyle yoldan çıkmaz, haddini aşmaz. Daha önceki ümmetler bir takım mazhariyetlere, ilahi ikramlara ulaşmışlardır. Bir kısmının içinden ilim sahipleri, bir kısmının içinden peygamberler, bir kısmının içinden idareciler çıkmıştır. İşte kendisine peygamber gönderilmiş milletler, ümmetler bu peygamberlerine, onların buyruklarına dört elle sarılırlar, onun icabını yerine getirirler. Getirmelidirler. Ama kendisine peygamberlik verilmeyen kimseler de bizim ne noksanımız var diyerek bu peygamberlere düşmanlık etmemeli, Allah'ın onları bu işe layık gördüğünü kabul ederek, itiraf ederek onların etrafında toplanmayı bilmelidirler. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle ehli kitap, yani İsrailoğulları, Yahudi ve Hristiyanlar, içlerindeki kıskançlık sebebiyle Allah'ın son indirmiş olduğu kitaba, son göndermiş olduğu peygambere sallallahu aleyhi ve sellem teslim olmak istemezler. Bu onların Allah'ın mülkün gerçek sahibi oluşunu idrak etmemeleri, kabullenememeleri neticesindedir. Gerçekten Allah'ın her şeyin sahibi olduğunu bilmiş olsa insan, mülkü onun verdiği gibi peygamberliği, risaleti de onun verdiğini kabul eder. Böylece nimet kendilerine geldiğinde o nimetin şükrünü eda ederler. O nimetten mahrum kaldıklarında da sabrederler, teslimiyet gösterirler. Ancak Yahudiler Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı üzere kendilerinden peygamber seçilip onlara Allah'ın ayetlerini okuyan kimseler geldiğinde, adaletle onları Allah'a davet ettiğinde, bu kimselere karşı nankörlük etmiş, onların Allah'ın temsilcileri olduğunu, Allah'ın onları seçip gönderdiğini görmezden gelmiş, onlarla mücadeleye girişmiş ve pek çok işkenceler ederek canlarına bile kastetmişlerdir. Kendilerine gelen nimetin gereğini yapmadıkları gibi, mahrum kaldıkları bu nimet ellerinden alındığı zamanda da yine en şiddetli düşman olarak o peygamberlere hasım kesilmişlerdir. İşte kısaca Allah'ın her şeyin hakimi olduğunu, mülkün gerçek sahibinin Allah olduğunu bilmek, insana Allah'ın hükümleri hususunda büyük bir teslimiyet, büyük bir tevekkül bahşeder. İnsan bir şeye sahipken bir anda onu kaybedince bunun Allah'tan geldiğini düşünmeli, sabretmelidir. Sağlıklıyken bir anda hastalığa düşen, her şeyi bilecek kadar güçlü, kuvvetli bir melekeye sahipken, alimken, hafızası çok güçlüyken, bir anda bir format yiyip, zihnini, hafızasını kaybedip hiçe düşen insanlar, yine her şeyin sahibinin Allah olduğunu bilmelidirler. Gençlikten sonra yaşlılığın, ilimden sonra cehaletin, hastalıktan sonra sağlığın veya sağlıktan sonra hastalığın, her şeyin Allah'tan geldiğini bilen insan, büyük bir teslimiyetle ne varlıkla gururlanır, ne de yokluk sebebiyle yoldan çıkar, isyan eder. O halde bu ayet gerçekten hayatımız boyunca her hususta bizim ölçümüz olmalı, sahip olduğumuz her şeyin Allah'tan geldiğini düşünmeli, ona göre bir hayat tarzı geliştirmeliyiz. Rabbimiz bu büyük ahlaka bizi ulaştırsın, bizi bu şuurla, kararlılıkla sabit kadem eylesin. Muhterem dinleyicilerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinden bir hadis-i şerifle programımıza devam edelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle nakledilmiş: An Huzeyfe radıyallahu an an-nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem kal: Vellezî nefsî biyedihî lete'murunne bil ma'ruf ve letenhevunne anil münker ev leyuşikennallâhu en yeb'at aleykum ikaben minh thumme ted'unehu felâ yüstecâbu lekum. Ravahu Tirmizi. Huzeyfe radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Canımı gücü ve kudretiyle elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, ya marufu, iyilikleri emreder ve münkeri, yani kötülükleri de nehyedersiniz. Ya da Allah kendi katından yakın zamanda üzerinize bir azap gönderir. Sonra Allah'a yalvarıp dua edersiniz ama duanız kabul edilmez. Bu hadis-i şerif Tirmizi'nin Fiten babında geçmektedir. Muhterem dinleyicilerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vazifesi gereği insanlara her fırsatta tebliğde bulunmuş, bazı amellerin faziletlerini, bazı davranışların, sözlerin kötülüğünü, yanlışlığını vurgulamıştır. Muhtemelen bir hutbe esnasında Peygamber Efendimiz sözlerine Allah'a yemin etme ifadeleriyle başlar. Vallazi nefsi biyedih, canımı, her şeyimi elinde tutan Allah'a yemin olsun ki. Yemin aslında ulu orta tekrar edilecek, durmadan söylenecek bir şey değildir. Dinimiz yeminin ayağa düşmesini, sık sık dile getirilmesini uygun görmez. Aynı şekilde yemin öncelikle ve özellikle Allah için olmalıdır. Cahiliye Arapları her türlü varlık üzerine yemin ederler. Putlarının adını anarak, sevdikleri bir takım varlıkların, canlı cansız, değişik değişik mahlukatın üzerine yeminler ederlerdi. Bu yeminle sözlerini güçlendirmek, teyit etmek, tekit etmek isterlerdi. Ama yeminin sıkça olması, her türlü şey üzerine yemin etmek, sözün ağırlığını düşürür. Sık sık yemin eden insanın hangi sözünün gerçek, hangisinin uydurma, hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğunu tespit etmek neredeyse imkansız hale gelir. O yüzden yemini sınırlamak lazım. Yemini eğer önemli bir husus varsa Allah'ın adını vererek söylemek lazım. Ve o yeminin gereğini de yapmak lazım. Yalan yere yemine asla tevessül etmemek lazım. Peygamber Efendimiz burada yeminle sözünün ne kadar önemli olduğunu vurguladığı gibi söyleyeceği sözün de insanlar üzerinde iz bırakmasını, unutulmamasını ister. Burada vurguladığı husus, iyilikleri emretmek, kötülüklerden de insanları uzaklaştırmaktır. Gerçekten bu husus, dinimizin ısrarla üzerinde durduğu, çok önem verdiği bir konudur. Bir insanın yanlış gördüğünde ona müdahale etmesi, iyilikleri de teşvik etmesi, emretmesi üzerine bir borç olarak yüklenmiştir. Herkes ala kadaril imkan, gücü yettiği kadar iyilikleri emretmeli, kötülüklerden de vazgeçirmeye çalışmalıdır. Şayet bu yapılmazsa, hadis-i şerifte bir hususa işaret edilmektedir. Eğer bir toplumda iyilik emredilmiyor, kötülükten de insanlar vazgeçirilmiyorsa, bir müddet sonra kötülük artar, iyilik azalır ve neticede ilahi azap gerçekleşir. İşte böyle bir anda artık azabı hak edecek duruma gelince toplum, orada insanlar ne kadar yalvarırsa yalvarsın, o azabın kalkması için pişman olsalar da artık iş işten geçmiştir ve o azaba müstahak hale gelmişlerdir. Dualarına icabet edilmez. Rabbimiz o azabı onların duası sebebiyle o an üzerlerinden kaldırmaz. O halde önce fiili dua yapmalı, kendimizi, çevremizi, toplumumuzu kötülüklerden uzaklaştırmaya, iyiliklerle donatmaya çalışmalıyız. Aksi halde ferdi olarak da, toplum olarak da maddi manevi her türlü musibete, her türlü azaba müstahak hale geliriz. Allah korusun. Muhterem dinleyicilerim, programımızın son kısmında Allah dostlarının gönül dünyasından şebnemler, hatıralar, söz ve nasihatler paylaşıyoruz. Bugün de Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinden bir nasihat, bir sohbet, bir söz paylaşalım. Cüneyd-i Bağdadi Kuddisesi Ruh der ki, Sufi o kimsedir ki, gönlü İbrahim'in gönlü gibi dünya sevgisinden kurtulup selamete ermiştir. İsmail gibi teslimiyet göstermiş, Davud aleyhisselam gibi hüzünlenmiş, İsa aleyhisselam gibi fakr hayatı yaşamış, Eyüp gibi sabretmiş, niyaz zamanı Musa aleyhisselam gibi iştiyak duymuş ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gibi aleyhissalatü vesselam bir ihlas ve samimiyete sahip olmuştur. Muhterem dinleyicilerim, Kur'an-ı Kerim'de pek çok peygamberin kıssası anlatılmış. Onların Allah'a kulluk hususunda nasıl bir örnek hayat yaşadığı, çetin imtihanlardan geçerken nasıl sabır ve sebat gösterdikleri örnekleriyle önümüze konmuştur. Bir müminin ahlakı Kur'an ahlakı olmalıdır. Bir müminin ahlakı peygamber ahlakı olmalıdır. Rabbimiz bu kıssaları, Kur'an-ı Kerim biraz daha kabarık dursun, sayfa sayısı artsın diye göndermemiştir. Bu kıssalarda gerek tek bir ferdin hayatın farklı safhalarında karşısına çıkacak imtihanlarla, musibetlerle veya nimetlerle ilgili ne yapması gerektiğinin reçetesi vardır. Bazen de tek bir kişi yerine bütün bir topluma onların farklı karakter, ihtiyaç ve durumlarına göre Rabbimiz farklı farklı rehberler, önderler göndermiştir. Bu kıssalar Allah'a kulluğun en güzel şekilde nasıl yapılacağını gösterir. Bu kıssalar insanlığın şeref tacı olan peygamberlerin nasıl denendiğini, imtihandan geçirildiğini, onların da bu imtihanları nasıl geçtiğini gösterir. Yine bu kıssalarda onların beşeri, insani zaaflarına da işaret edilir ki insanlar o peygamberleri gereğinden fazla yücelterek onları ilahlaştırmasınlar. Kısacası Kur'an bizim için en büyük rehberdir, en büyük yol göstericidir. Peygamberler de bu yolun kilometre taşlarıdır. Dalalet yollarını hidayetle aydınlatan yol rehberleridir. Rabbimiz bizi o hidayet rehberlerinin ardından ayırmasın. Onların o saadet dolu yollarında bizim yolumuzda buluştursun. Bizi bu dünyada onların kıssalarıyla, hayat hikayeleriyle buluşturduğu gibi ahirette de onların dostluğuyla, arkadaşlığıyla, hemdem oluşlarıyla, sohbetiyle şereflendirsin. Muhterem dinleyicilerim, programımızı burada noktalayalım. İnşallah önümüzdeki hafta tekrar buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz.